Ayrım 13.
O zaman geceleri barlara fazla takılmamalısınız. Takılmam aslında dedim ama cümlenin bundan sonrasını nasıl getireceğimi bilemedim. Rastlantı oldu, öyle iki gece. İyi ki oldu, böylece sizi tanımış oldum. Neyin peşindeydi bu adam? Hala aradığı kadına ilişkin bir ipucu bulmayı mı umuyordu bende? Sakin, sevecen bir hali vardı. Ne düşündüğünü çıkarmam çok zordu. Kusura bakmayın ama sormak zorundayım dedim. Beni tanımış olmak sizin için neden önemli? Şaşırmıştı. Şaşkınlığını gülümseyişinin ardına saklamaya çalıştı, olmadı. Gülümseyişi söndü, yeşil gözleri donuklaştı. Evet, önemli. Durdu. Neden önemli olduğunu kendisi de tam anlayamamış gibiydi. O düşünürken ne olur? Çünkü siz iyi birisiniz demesin diye dualar ediyordum. Rafo yine sözünü kesti Ayşe'nin. Neden? Bir kadınınki gibi düzgün kaşları çatılmıştı. Neden sana iyi birisin demesini istemiyordun? Ayşe düş kırıklığına uğramış gibi baktı barmene. Bunu anlayacağını sanmıştım. Kimse iyi dediği birine aşık olmaz. Aşkın iyilikle ilgisi yoktur. Doğru diye mırıldandı barmen dalgınca. Daha önce bunu hiç düşünmemiştim. Aslında söylediğini kanıtlayan çok ilişki yaşadım. Herkes aksini sanır. Ama haklısın. Aşkın iyilikle hiçbir ilgisi yoktur. Yoktur tabii dedi Ayşe. Aşk bir tutku. Nedensiz bir tutku. Çoğu zaman da kötü bir tutku. Birinin tümüyle sana ait olmasını istiyorsun ya da senin tümüyle birine ait olmanı. Bu sadistçe bir duygu ya da mazoşistçe. Üstelik bunu delice, sabırsızca istiyorsun. Hem de geçici olduğunu bile bile. Seninki pek geçmişe benzemiyor ama. Çünkü yarım kaldı. Yarıda kalan aşklar geçici değil mi? Değil galiba. En azından ötekilerden daha uzun ömürlü. Taraflardan biri için. Bir keder bulutu geçti Ayşe'nin gözlerinden. Rafo fark etti. Tabii Stefan'ın şu anda neler hissettiğini bilmiyoruz diye toparlamaya çalıştı. Onun ne hissettiği belli. Yoksa yanımda olurdu. Ayşe'nin dudaklarında yenilgiyi kabullenmiş birinin buruk gülümsemesi belirmişti. Öyle deme Ayşe dedi Rafo. Dünyada ne işler var? Olup biteni öğrenmeden akıl yürütmek doğru değil. Ayşe sevecen bir ifadeyle baktı barmene. Teşekkür ederim. Teselli etmeye çalışıyorsun. Ama alıştım artık böyle yaşamaya. İçkisinden bir yudum aldı. Evet, biz hikayemize dönelim istersen. Savoy pastanesindeki kahvaltıyı anlatıyordum. Stefan korktuğum sözcüğü kullanmadı. Sizi tanımak önemli çünkü siz ilginç birisiniz dedi. Bu iyi birisiniz demesinden çok daha iyiydi. Ama onu konuşturmak için üsteledim. İlginç olduğumu nasıl anladınız? Sadece iki kere görüştük. Bununla üç ediyor diye düzeltti Stefan. Ayrıntıları kaçırmaması hoşuma gitmişti. Sık görüşmenin önemli olduğunu sanmıyorum. Bazı insanlar karanlık bir kuyu gibidir. Yanında yıllar geçirseniz bile tanıyamazsınız. Bazı insanlar ise açık kitap gibidir. Daha ilk gördüğünüz anda anlarsınız. Onlar kendilerini gizlemeye gerek duymazlar. İşi alaya vurdum. Kendilerini gizlemeye gerek duymadıkları için de kimse onları ilginç bulmaz. Hayır dedi Stefan başını sallayarak, bir insanı ilginç kılan onun hakkında bilgi sahibi olmayışımız değil, o insanın farklı biri olmasıdır. Bir insanın farklı biri olduğunu anlamak için yanında yıllar geçirmeye gerek yok. Böyle ciddi ciddi açıklaması hoşuma gitmişti. Oyunu yoksa flörtü mü demeliyim sürdürdüm. Peki beni neden farklı buluyorsunuz? Stefan kahvesinden bir yudum aldıktan sonra yanıtladı sorumu. Gecenin içinden birdenbire çıkıverdiniz karşıma. Ne bileyim, öteki kadınlar gibi değildiniz. Öteki kadınlar? Mesela arkadaşınız. Ondan çok çok farklıydınız. Güya o benimle daha çok ilgileniyordu. Ama siz daha derin bakıyordunuz bana. Yani ne bileyim. Devamını getiremiyordu ama anlamıştım. Ve o kadına benziyordum diye tamamladım buz gibi bir ses tonuyla. Özür dilercesine baktı. Sadece o değil. Siz gerçekten de ilginç, çekici bir kadınsınız. Sizi tanımayı çok isterim. Söylediklerinde içtendi. Ya da ona inanmak istiyordum. Bu yüzden bana öyle geldi. Mutlu oldum ama kendimi tutmayı başardım. Ne kadar başardımsa, çünkü dudaklarıma yayılan o salakça gülümsemeyi bir türlü engelleyemiyordum. Öte yandan Stefan'ın sözleri bana cesaret vermişti. Biraz da heyecanımı bastırmak, belki konuşmada ipleri elime almak amacıyla yarı alaycı bir tavırla sordum. Yani şimdi bana çıkmamı teklif ediyorsunuz? Gülümsedi. Hayır, mahcup bir gülümseme değildi bu. Zekiceydi, cüretkardı ama aynı zamanda da ölçülüydü. Yoruma bağlı. Gözlerindeki ışıltı, sesinin tınısı onun da flört oyununa katıldığını gösteriyordu. Ben sizinle vakit geçirmek istiyorum diye çıkardı ağzından baklayı. Yüzüme cesur bir bakış attı. Tabii siz de isterseniz. Yanıt vermek yerine çayımdan bir yudum almayı seçtim. Stefan iskemlesine yaslanmıştı. Güzel bir ışıkla aydınlanan gözlerini bana dikmiş, ne söyleyeceğimi bekliyordu. Onu çok bekletmedim. Aslında böyle tekliflerden pek hoşlandığımı söyleyemem. Bence ilişki kendi doğallığı içinde gelişir. Birisiyle bir ilişki başlatma kararı almak, hem de bunu iki kişinin alması, nasıl söyleyeyim, işin tadını kaçırıyor. Onu reddedeceğimi düşünen Stefan, ben sadece diye açıklamaya çalıştı. Ne söyleyeceğini bildiğimden konuşmasına izin vermedim. Ama işin doğrusu ben de sizi tanımak isterim. Alman bir müzisyenin İstanbul hakkındaki görüşlerini öğrenmek ilginç olacak. Stefan rahatlamıştı, gülümsedi. Ne oldu diye sordum. Hoşuma gitti. Açıkça flört etmeye başlamıştık. Hani böyle zamanlarda karşısındakini konuşturmak için sorarsın ya, ben de öyle yaptım. Ne hoşunuza gitti? Beni tanımak istemeniz demesini bekledim. Ama beni müzisyen olarak görmeniz dedi. Bozuldum ama belli etmedim. Öyle değil misiniz? Değilim. Sadece o orkestrada çalan biriyim. Ben kendimi pek müzisyenden sayamıyorum. Çünkü iyi bir trompetçi, çok iyi bir caz müzisyenidir. Ben değilim. Çok zor iştir trompet çalmak. Trompet en zorlu caz enstrümanıdır. Neden zordur? Her gün birkaç saat çalışma ister. Üstelik bütün ömrünüz boyunca da çalamazsınız. Çünkü bir süre sonra dudaklarınız yarılır. Bakışlarım Stefan'ın dudaklarına kaydı. Alt dudağı üsttekinden biraz daha kalındı. Bu dudağın yarılacağını düşününce içim sızladı. Acı verici olmalı. Mesleki deformasyon diye mırıldandı kalender bir gülümsemeyle. Louis Armstrong bu yüzden şarkıcılığa başladı. Çünkü dudağı yarılmıştı. Ancak arada bir trompet çalabiliyordu. Peki niye dudakları yarılıyor? Trompetin insan dudağına değdiği yer metal. Metal dudağı yıpratıyor. Bir süre sonra da dudak yarılıyor. Siz de başka bir müzik aleti çalın. Olmuyor işte. Nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Ama merak etmeyin, benimkiler muhtemelen yarılmaz. Çünkü ben gerçek trompetçiler gibi günde 3-4 saat çalmıyorum. Ama çok güzel çalıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kısa bir suskunluğun ardından bambaşka bir soruyla konuyu değiştirdi. Bugün ne yapıyorsunuz? Nereye varmak istediğini anlayamamıştım. Hiç, mağazaya gideceğim. Zamanınız varsa Topkapı Sarayı'nda Osmanlı Padişah Tuğraları diye bir sergi var. Birlikte gidelim dedi. Davet etmesi değil de davet ettiği yer ilgimi çekmişti. Osmanlı Tuğraları sergisi. Stefan, sizin mesleğiniz ne? Gözlerinde sıkıntılı bir ifade belirdi. Yani müzisyenlik dışında diyorum diye açıkladım. Yanıt vermekte zorlanıyordu. Yani başka mesleğiniz varsa diye sorumu yumuşattım. Ben polistim. Yanlış mı duymuştum? Polis mi? Polis dedi. Berlin'de polis teşkilatındaydım. İşte bu gerçek bir şoktu. Öylece baka kalmıştım. Rafa da öylece baka kalmıştı Ayşe'ye. Polis mi diye yineledi o da. Sonra güldü. Stefan dalga geçiyordu değil mi? Yo, son derece ciddiydi. Hadi canım, adamla o kadar zaman birlikte çalıştık. Ayşe'ye baktı. Genç kadının hiç de şaka yapar gibi bir hali yoktu. Stefan gerçekten polis miymiş? Ayşe'nin bakışlarından olumlu yanıtı alınca inanamıyorum ya diye söylendi. Adama bak, trompetçiyim diye aylarca bizi izlemiş. Sizi izlediğini kim söyledi? Adeta çıkışır gibi sormuştu Ayşe. Ben sadece Stefan'ın polis olduğunu söyledim. Rafa ellerini iki yana açtı. Bizim barlara takılan bir polis neyin peşindedir? Ya uyuşturucunun ya da bir kaçağın. Adam Interpol'den, narkotikten falan olmalı. Ne Interpol'ü, ne narkotiği? Rafa, nereden çıkartıyorsun bunları? Stefan cinayet masasındanmış. Üstelik İstanbul'a gelmeden önce de istifa etmiş. İstifa mı etmiş? Etmiş ya. Bırakmıyorsun ki anlatalım. Ya ne bileyim Ayşe'cim, polis deyince kan birden beynime sıçradı vallahi. Rafa şaşkınlığını hala atamamıştı. Anlamak ister gibi baktı Ayşe'ye. Sahi niye istifa etmiş polislikten? İş bilir bir anlatıcının gizemiyle başını usulca salladı Ayşe. Bunu anlatırsam hikayenin sonunu baştan söylemiş olurum. Bana göre hava hoş. İstersen söyleyeyim ama önemli ayrıntıları kaçırmış olacaksın. Yok yok dedi panik içinde ellerini kaldıran Rafa. Sakın söyleme. Sen kaldığın yerden devam et. Ben sonuna kadar sabretmesini bilirim. Ayşe boşalan kadehini gösterdi. O zaman kadehimi doldur lütfen. Rafa derhal söyleneni yaptı. Ayşe taze içkisinden küçük bir yudum aldıktan sonra başladı kaldığı yerden anlatmaya. Stefan polis olduğunu söyleyince ben de seninkilere benzer tepkiler gösterdim. Seninkilere benzer sorular sordum. Polisliğin bana göre olmadığını anladım. Bu nedenle istifa ettim demekle yetindi. Açıklama benim için yeterli değildi ama onu zorla konuşturacak halim de yoktu. Söylenenlerle yetinmek zorundaydım. Ama Osmanlı tuğralarının bir Alman polisin neden ilgisini çektiğini sormadan edemedim. Stefan da hiç yüksünmeden yanıtladı sorumu. Eski devletler ilgimi çeker. Roma İmparatorluğu, Hun İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, onların kullandığı eşyalar, işaretler bana ilginç gelir. Bir tür hobi, bu tür sergileri kaçırmam. Olabilirdi. Eski polisler bu tür hobiler edinmez diye bir kural yoktu. Üstelik Stefan gibi renkli bir kişiliğin böylesi merakları olması doğaldı. Ancak konuşurken gözlerini kaçırmasından mı, sesinin bir perde alçalmasından mı bana doğruyu söylemediğini hissettim. Buna üzüldüm ama belli etmemeye çalıştım. Biraz da gerçeği öğrenmek için Tuğra sergisine gitmeyi kabul ettim. Mağazayı arayıp bugün geç geleceğimi söyledikten sonra Tuğraların sergilendiği Topkapı Sarayı'nın yolunu tuttuk. Topkapı Sarayı'na gidene kadar Stefan benimle yakından ilgilendi. Neredeyse gerçek bir aşık gibiydi. Ama sergi salonuna girince bambaşka bir oluverdi. Sanki yanında olduğumu unutmuştu. Küçük bir deftere notlar alıyor, fotoğraf çekilmesine izin verilmediği için bazı tuğraların önünde dikilerek hiç üşenmeden defterine çiziyordu. Onun tuğralara duyduğu ilgi hobiden çok bir tutkuya benziyordu. Ben de kollarımı kavuşturmuş, şaşkınlık öfke karışımı duygularla onu izliyordum. Sonunda aradığını bulmuş gibi gelip bir tuğranın önünde durdu. Sanki büyülenmiş gibiydi. Gözünü ayırmadan dakikalarca Tuğra'ya baktı. Stefan'a sinirlendiğimden Tuğra'nın yanındaki açıklayıcı yazıları okumayı bile istemiyordum. İşte bu diye mırıldandı tuhaf bir ses tonuyla. Demek genç Osman'ın Tuğra'sıymış. Sanki konuyu çok önceden biliyormuşum gibiydi. Heyecanla bana döndü. Genç Osman'ı anlatır mısınız bana? Ters ters baktım ama olaya kendisini o kadar kaptırmıştı ki kızmış olduğumu anlamadı bile. öfkemi içime atıp genç Osman Osmanlı padişahlarından biridir diye kısaca açıkladım. Onu biliyorum başka? Başka ben de bilmiyorum. Tarih ilgimi çekmez. Ama bir Yeniçeri ayaklanması sonucu öldürülmüş. Yeniçeriler mi? Osmanlı askerleri. O dönem sık sık isyanlar yaşanıyormuş. Askerler ayaklanmışlar. Genç Osman'ı yani kendi padişahlarını yakalayıp Yedikule zindanlarına götürmüşler. Orada öldürmüşler. Bir rivayete göre de öldürmeden önce genç padişaha tecavüz etmişler. Stefan gerilmişti, heyecanla. İşte bu önemli diye fısıldadı. Artık sabrım tükenmeye başlamıştı. Stefan sen neden bahsediyorsun dedim. Sizli bizli konuşmayı bir yana bırakmıştım. Benimle vakit geçirmek istediğini söyledin. Beni buraya davet ettin ama sanki yanında yokmuşum gibi davranmaya başladın. Hiç hoş değil. Şimdi de kendi kendine konuşup duruyorsun. Neler oluyor? Sen neyin peşindesin? Ne istiyorsun? Derin bir uykudan uyanıyormuş gibi baktı. Özür dilerim, çok özür dilerim. Kendimi kaptırmışım. Neye kaptırdın? Genç Osman'ın tuğrasına mı? Elimi tuttu. Çok özür dilerim, kendimi affettireceğim. Hadi çıkalım. Bu adam beni hep böyle şaşırtacak mı diye düşündüm. Az önce kendinden geçmiş bir halde tuğralarla ilgilenirken, şimdi bunların hiç önemi yokmuş gibi gidelim diyordu. Ama önerisini kabul ettim. Çünkü padişahlardan da, tuğralardan da gına gelmişti. Dışarı çıkınca hemen bir taksi durdurdu. Nereye gidiyoruz diye soracak oldum. O tatlı mahcup gülümseyişini takıntı. Kendimi affettirmeye. Yeni bir tuğra sergisi olmasın da dedim. Ama yine de bindim taksiye. Yok yok. Şoföre döndü. Kuzguncuk. Kuzguncuk'ta ne var diye sordum. Balık rakı. İsmet babanın restoranını bilmiyor musun? Oraya mı gidiyoruz? Evet, acıkmadın mı? Bayılırdım böyle sürprizlere. Acıkmadım ama gidene kadar acıkırım. Günün geri kalanı şahane geçti. Ne tuğralardan ne de Osmanlı İmparatorluğu'nun bahtsız padişahlarından bahsettik. Erken gittiğimiz için İsmet Baba restoranının boğaz kenarındaki muhteşem manzaralı masalarından birinde yer bulabilmiştik. Meğer Stefan burayı çok severmiş. Benim de bir iki kez gelmişliğim vardı ama onun kadar etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Stefan genellikle öğleden sonraları gelir, güneşi burada batırırmış. Güneşin boğaza düşen son ışıklarının muhteşem olduğunu söyledi. Eliyle gökyüzündeki karınları kırmızı, pamuk şekeri gibi beyaz bulutları gösterdi. İşin aslına bakarsan ne ak bulutlar ne de güneşin batışı umurumdaydı. Stefan'la olmak, onunla konuşmak, onun yeşil gözlerine bakmak bana yetiyordu. O da benim yanımdayken mutlu gibi görünüyordu. Rafo sabredemeyip yine kesti Ayşe'nin sözünü. Ne demek mutlu gibi görünüyordu? İnsan bilmez mi? Mutlu muydu, değil miydi? Yanında olmam hoşuna gidiyordu, bunu biliyorum. Ama bir gölge, bir uzaklık, bir soğukluk vardı. Arada bir dalgınlaşmasından, bakışlarının denizin sularına dalıp gitmesinden anlıyordum bunu. Benimle olmak istiyordu, bundan kuşku duymuyordum. Ama o gölge araya giriyor, kendini tümüyle bana vermesine engel oluyordu. Bana olan ilgisi, gökyüzünde parçalanan akşam bulutları gibi çabucak dağılıp gidiyordu. Ama ilk görüşmeniz, daha birbirinizi yeni tanıyordunuz. Tam da bu yüzden, yani ilk görüşme olduğu için benimle daha çok ilgilenmesi gerekmez miydi? Rafo ne diyeceğini bilemedi. Almanlar işte deyip kaçıverdi soruyu yanıtlamaktan. Adamlar tepeden tırnağa mantık. Hiç sanmıyorum. Bu işin Almanı Türk'ü yok. Aşk Almanya'da da, Türkiye'de de aynı. Sorun Stefan'ın duygularıyla ilgiliydi. Ama o gün ben de senin gibi düşündüm. Çünkü bir açıklamaya ihtiyacım vardı. Henüz ilk buluşmamız dedim. Belki adam çekiniyordur. Kibar olmaya çalışıyordur. Bu nedenle gözlerini sık sık denize çeviriyor, benimle ilgilenmiyor gibi görünmek istiyordur. benim bu hassasiyetim dışında çok güzel bir gün geçirdik. İlk kez bana kendini anlattı. Hamburg'daki çocukluk günlerinden bahsetti. Denizsiz kentleri sevemediğini söyledi. Ben de İstanbul'u anlattım. Sokak aralarına düşen sabah güneşini, bahar aylarında yılların duvarlarını süsleyen erguvanları, yaz ikindilerinde boğazın lacivertleşen sularını, kış aylarının kül rengi akşamlarını, eski sokaklarda, bodrum katlarında olsa bile varlığını sürdüren Bizans şapellerini, Osmanlı'nın yatırlarını, o şapelleri, yatırları ziyaret ederek kötü yazgılarına söz geçirmeye, kuru yaşamlarına renk getirmeye çalışan Hristiyan, Müslüman, Musevi İstanbulluları, onların hüzün veren, neşe saçan, hayranlık uyandıran hikayelerini anlattım. İsmet Baba'dan kalktığımızda vakit geceyi çoktan bulmuştu. İkimiz de çakır keyiftik. Bir süre Kuzguncuk'un deniz kokan karanlık sokaklarında yürüdük. İçimde öyle güzel bir duygu vardı ki, incecikten esen rüzgarın, bu sakin gecenin, daha birkaç gün önce bana tümüyle yabancı olan Stefan'ın bir parçasıymışım gibi hissediyordum kendimi. Sanki onu yıllardan beri tanıyormuşum gibi, sanki ben doğduğumdan beri yanımdaymış gibi öyle rahat, öyle güven içindeydim yanında. Stefan da kendini gecenin güzelliğine kaptırmıştı. Belli belirsiz bir şarkı mırıldanıyordu. Caddenin sonunda yol sarplaşmaya başladı. Ayağımda topuklu ayakkabılar vardı. Yürümekte zorlanıyordum. "Koluna girebilir miyim?" diye sordum. "Tabii," dedi. Girdim koluna. Üzerimizde ceketlerimiz vardı. Ama kolunun sıcaklığını, bedeninden benimkine geçen elektriği hissedebiliyordum. Yaşadığım heyecanın bedenimi, ruhumu ürperten o tuhaf hissin tadını çıkartıyordum. Göz ucuyla Stefan'a baktım. Profilden yüzü Yunan tanrılarının heykellerine benziyordu. Alacakaranlık gereksiz ayrıntıları gizleyerek muhteşem bir erkek çehresi çıkarmıştı ortaya. Ya da ben öyle görüyordum. O sabah uyandığımda yaşadığım duyguyu yeniden hissettim. Evet, kesin olan benim Stefan'a kapıldığımdı. Ayşe sustu. Sanki aylar öncesini yeniden yaşıyor gibi dalgınlaşmıştı. Rafo genç kadının susmuş olmasını yadırgamadı. Onun aklı başka bir noktaya takılmıştı. "Aşık olduğunu fark etmen tuhaf," dedi. "Çoğu insan baştan fark etmez bunu. Fark ettiğinde de iş işten geçmiştir." Ayşe daldığı anılardan çıktı. "Bunu ben de düşündüm. Hatta bir parça sevindim bile. Kendi durumumun farkına varabiliyorsam demek ki gözlerim o kadar da kararmamış diye. Belki de ben Stefan'a aşık değildim de öyle sanıyordum. Ama sonra öyle olmadığını anladım. Bunun benim kişiliğimden kaynaklandığını anladım. Kendimi birine tümüyle kaptırdığım anlarda bile bilincimi yitirmiyordum. Ancak kendime de engel olamıyordum. Bense aklımı tümüyle duygularımın emrine veririm," dedi Rafo, olanca içtenliğiyle. "Hiç de öyle ince eleyip sık dokumam. Öyle yanlış yapıyorum filan diye de düşünmem. Çoğu zaman yaptığımın farkına bile varmam. Kendimi olayların akışına bırakırım. Yaşam beni nereye götürürse zevkle sürüklenirim. Keşke ben de senin gibi olabilsem. Daha az acı çekerdim. Kendimi böyle yiyip bitirmezdim. Bile bile sürüklenmek en kötüsü. Girdiğin sokağın çıkmaz olduğunu gördüğün halde, düş kırıklığına uğrayacağını fark ettiğin halde geri dönecek iradeyi bulamamak, kendine engel olamamak." Ayşe'nin sesi boğuklaşmıştı. Rafo genç kadının ağlayacağını düşündü. "Boş ver," dedi, kötü düşünceleri kovmak istercesine elini boşlukta savurarak. "Kafayı taktığına değmez. İşin doğası bu. Ya hiç bu işlere bulaşmayacaksın ya da her mihnet kabulüm, yeter ki bir sevgilim olsun diyeceksin. Keşke o kadar kolay olsaydı şu dediğini yapabilmek. Ama olmuyor. Bir kez kapıldın mı boş veremiyorsun. Umut etmeye devam ediyorsun. İmkansız da olsa vazgeçemiyorsun." o kadar da imkansız değil. Baksana Stefan gelip seni bulmuş, çıkma teklifi ondan gelmiş. Doğru, ondan geldi. Ama birine çıkma teklif etmek başka, aşık olmak başka. Stefan sana aşık olmadı mı? Aşık olsa gider miydi? Rafa dudaklarını büktü. Bilmem. Nasıl bilmezsin? Sen olsan aşık olduğun insanı bırakıp gider miydin? Gitmem diye düşündü. Ama giden insanlar duydum. Aşklarının biteceğini anlayınca o yıkımı yaşamaktansa kaçmayı seçmişlerdi. İnanmıyorum. Böyle bir şey olmaz. Artık bıkmışlardır ya da başka nedenleri vardır. Kimse aşkı bırakıp gidemez. Ancak aşk seni bırakır. O zaman bile gidemezsin. Gitsen bile her yere o da seninle birlikte gelir. Doğru aslında. Ama her insan aşkı farklı yaşar. Bilmiyorum. Belki de sen haklısın. Neyse, biz Stefan'a dönelim. Kuzguncuk'tan sonra ne oldu? Bir şey olmadı. Cihangir'e dönünce ben evime girdim. Stefan da caz bara trompet çalmaya gitti. Gitti ama sanki yanımdaymış gibi mutluydum. Odam, yatağım, içim dışım onunla doluydu. Banyo yapıp yatağıma uzandım. Ama uyumak ne mümkün. Birlikte geçirdiğimiz anları zihnim kendi kendine tekrar edip duruyordu. Baktım uyku tutmuyor, yataktan kalktım. Bir süre odanın içinde amaçsızca dolaştım. Pencereden dışarı baktım. Stefan şimdi sokaktan geçse, onu görsem diye geçirdim içimden. Sonra neden ben bara gitmiyorum diye düşündüm. İçimden hala yapma diye beni uyarmaya çalışan cılız sesi aldırmayarak giysilerime yöneldim. Şimdi keşke o gece bara gitmeseymişim diyorum ama... Ne fark edecekti ki dedi Rafo. O gece gitmeseydin ertesi gece giderdin. Muhtemelen öyle olurdu. Ama hani bir laf vardır. Tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar diye. Belki kendimi tutsaydım, o gece gitmeseydim, belki onun bana gelmesini bekleseydim farklı olurdu. O gece yani ayrılmamızın üstünden daha saatler geçmişken yeniden ona koşmasaydım, ilişkide benim yerim daha sağlam olurdu. Yani ilişkiyi isteyen tarafın sadece ben olmadığım ortaya çıkardı. Böyle düşünmenin bir yararı yok. Yaşanmış olanı değiştiremezsin. Hem bence sen o gece değil, çok önceden ipleri kaptırmıştın. Tavşan korktuğu için kaçmaz diyorsun. Nasıl kaçmasın? Kurt peşine düşmüş zavallının. Kaçmazsa ölecek. Bunun davranışla bir ilgisi yok. Bunun gerçeklerle ilgisi var. Gerçek de şu, sen Stefan'a aşık oldun ya da ondan etkilendin. Yok, o gece gitmezsem şöyle olacaktı, yok böyle olacaktı. Bunlar boş laf. Sen kapılmışsın bir kere. Ne yapsam boşuna. Geçmişi düşünüp kendini kahretme. Belki de sen haklısın Rafo. Belki değil, büyük ihtimalle sen haklısın. O gece gitmeseydim ertesi gece giderdim bara. Adama aşık olmuştum bir kere. Neyse, bara gittiğimde Stefan daha birkaç saat önce ayrılmış olmamıza rağmen beni yeniden karşısında görünce çok sevindi. Yo, numara yapmıyordu. Gerçekten sevinmişti. Hatta o gece benim için bir parça bile çaldı. All I do is dream of you. Yaptığım tek şey seni düşlemek diye çevirdi şarkının ismini Rafo. Vay be, demek yaptığı tek iş seni düşünmekmiş. Nasıl da geliştiriyorsun Rafo? Stefan böyle demedi, şarkı öyle söylüyordu. Hadi canım sen de, eminim o şarkıyı dinlerken sen de benim gibi düşünmüşsündür. Suçlu suçlu baktı Ayşe. Haklısın, öyle düşündüm. Kim olsa öyle düşünürdü diyerek tezini güçlendirdi Rafo. Diyorum sana, Stefan da seni seviyordu. Yoksa neden öyle bir parça çalsın? Ayşe inanmak istiyordu. Değil mi? Yoksa neden o parçayı çalsın? Ama gözlerindeki ışık parladığı gibi çabucak söndü. O gece tam da böyle düşünmüştüm. Belki de Stefan artık o kadını unutmaya karar vermişti. Beni tanımak istemesi de bu yüzdendi. Böyle düşündükçe rahatlıyor, kendimi çok daha fazla duygulara bırakabiliyordum. O kadının gölgesinin üzerimizden kalkacak olması beni Stefan'a daha çok bağlıyordu. O gece yine Stefan'la birlikte çıktık bardan. Beyoğlu'nun sokaklarında yürürken birden bütün yaşamımın bir günde değişmeye başladığını hissettim. Sonra bu duygunun gerçek olmadığını düşündüm. Aslında görünürde hiçbir şey değişmemişti. İşim aynıydı, evim aynıydı, arkadaşlarım aynıydı. Sadece Stefan girmişti yaşamıma. Günlük yaşamım olduğu gibi akarken bir insanla tanışmak nasıl bu kadar yoğun, bu kadar farklı duygular hissetmeme yol açabilirdi? Cihangir'e girdiğimizde bu gece birlikte olacağımızı biliyordum. Sanırım o da biliyordu. Oturduğum apartmanın önüne geldiğimizde ona hoşça kal demedim. O da ben artık gideyim demedi. İşin ilginci, yukarı gel bir kahve iç falan da demedim. Ama benim kapıyı açışımdan, bakışlarımdan, onun sessizliğinden, uysallığından belliydi ki evime birlikte girecektik. Öyle de oldu. İçeri girince kendi evimde yabancılık hissettim. Yo, kötü bir duygu değildi bu. Güzeldi. Sanki yıllardır oturduğum salon birden değişmiş, kanıksadığım tabloların çizgileri, renkleri farklılaşmış, mobilyalar yenilenmiş, çiçekler daha önce hiç fark etmediğim bir canlılığa bürünmüşlerdi. İnan bana kokuları bile değişmişti. Stefan'ın üzerinde de bir çekingenlik vardı. Koltuklardan birinin ucuna oturup meraklı gözlerle etrafa bakınması beni kendime getirdi. Burası benim evimdi. Stefan da konuğum. Ceketimi çıkarırken sordum. Ne içersin? Rakı, şarap, vodka, kahve, çay. Rakı. Rakıyla açmıştık, rakıyla kapatalım. Ben mutfağa geçip rakılarımızı koyarken içeriden Shirley Bassey'nin ılık sesi yükseldi. Kiss me honey honey. Salona döndüğümde Stefan müzik setinden uzaklaşmış, yeniden koltuğuna oturmuştu. Rahatlamış görünüyordu. Elimde tepsi, rakılarımızla içeri girince sordum. Bu müzikle rakı gider mi? Anlamamıştı. Rakı diyorum, müziğe uygun mu? Omuz silkti. Müzik ve içkinin uyumu. Bilmem, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Önemli bir sorunu çözecekmiş gibi baktı. Böyle bir kural var mı? Şu müzikle şu içki içilecek? Biliyorsun ben burjuva değilim. Bırak müzik ile içkiyi, hangi yemeğin yanında ne içilir, onu bile bilmem. Canım rakı istedi. O yüzden içiyorum. CD'lerinin arasında Shirley Bassey'ninkini gördüm. Dinlemek istedim, hepsi bu. Aslında beni suçlamıyordu ama utandım. Kendimi özenti düşkünü, züppe kadınlardan birisiymiş gibi hissettim. Bozuntuya vermemeye çalıştım. Rakısını uzattım. Sonra divanın karşısındaki koltuğa iliştim. Kendi boş boğazlığıma kızıyor, aramıza bir soğukluk girecek diye korkuyordum. Hiç de korktuğum gibi olmadı. Stefan rakısından bir yudum aldıktan sonra az önceki konuşmayı tümüyle unutmuş gibi başıyla kadehini işaret ederek anlatmaya başladı. İstanbul'a ilk geldiğim geceydi. Kaldığım otelden çıkıp bir restorana gittim. Bir balık restoranıydı. Garson balığın yanında ne içeceğimi sordu. Rakı mı şarap mı? Rakının sadece adını duymuştum. Ama merak ediyordum. Rakı dedim. Garson kanıksamış bir ifadeyle, büyük mü küçük mü dedi. Büyük de diyebilirdim. Neyse ki akıl edip küçük dedim. İlk kadehi de hop bir dikişte bitirdim. Ardından ikincisini. Aradan yarım saat bile geçmemişti ki başımın dönmeye başladığını hissettim. Önce balıktan zehirlendim mi diye korktum. Ama bu zehirlenmeden çok sarhoşluğa benziyordu. Üçüncü kadehi öylece bıraktım. Garson durumumu anlamış olacak ki bol su için dedi. Size bir Türk kahvesi getirdim mi toparlanırsınız. Suyu içtim ama Türk kahvesi midemi alt üst etmeye başladı. Kendimi tuvalete zor attım. Ne yedimse hepsini çıkardım. Çıkarınca da rahatladım. Ayılır gibi oldum. Otele kadar yürüdükten sonra kendime gelebildim. Ülkenize geldiğim ilk gece öğrendiğim ilk şey rakının hızlı içilemeyeceği oldu. O kadar doğal bir tavırla anlatıyordu ki ona sarılmamak için kendimi zor tuttum. Sonra öğrenmişsin rakı içmeyi dedim. öğrendim. Çok seviyorum rakıyı. Ama siz yanında mezeyi çok yiyorsunuz. Ben çerezle içmeyi seviyorum. Karnımı doyurduktan sonra tabii. Yeniden rakısından bir yudum aldı. Sonra kadehi önündeki sehpaya koymak üzere uzandı. İşte ne olduysa o anda oldu. Kadeh Stefan'ın elinden kayıp sehpanın sert yüzeyine çarptı. Stefan kadehi yakalamaya çalıştı, başaramadı. Kadehin içindeki rakı önce sehpaya, oradan da yere döküldü. Ben hemen fırladım. Mutfaktan kaptığım bir bezle sehpanın üzerini ve yeri silmeye başladım. Bir yandan da önemli değil, önemli değil diyordum. Zavallı Stefan utanç içindeydi. Ne kadar sakarım diyerek çevremde dolanıyor, yardım etmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. Tam o anda ben elimdeki bezle doğruldum ve ne kadar üzgün olduğunu anlatmak için yanıp tutuşan Stefan'la burun buruna geldim. Birbirimize öyle yakındık ki en son hatırladığım Stefan'ın ağzından dökülen özür sözcüğü oldu. Birden bir güç bizi birbirimize doğru çekti. Benim elimdeki bez yere düştü. Stefan'ın özür sözcükleri yarıda kaldı. Her şey kendiliğinden oldu yani diye yine girdi araya Rafo. Öyle oldu dedi Ayşe. Sonra kadehine uzandı. Rafo'nun gözlerinde merak yüklü kıvılcımlar yanıp sönmeye başlamıştı. Ancak sormakta zorlanıyordu. Sabırsızlıkla Ayşe'nin içkisini içmesini bekledi. Ayşe kadehi masanın üzerine koyarken daha fazla dayanamayarak sordu. Peki nasıldı? Ayşe şöyle bir baktı Rafo'ya. Barmen yine azarlayacak diye düşünerek yutkundu. Ama korktuğu gibi olmadı. İyiydi dedi Ayşe. Şaşılacak kadar iyiydi. Neden şaşılacak kadar dedin? Ayşe sanki bu işleri bilmiyorsun da gibilerden bir bakış attı. Çünkü Rafo'cum, senin de bildiğin gibi genellikle ilk sevişmeler o kadar iyi olmaz. İki beden birbirine yabancıdır. Kimin neden hoşlandığını öteki bilmez. Rafo katılmadığını belirtmek istercesine abartılı bir biçimde başını salladı. Orası belli olmaz Ayşe'cim, eğer taraflar tecrübeli ise ilki hepsinden daha iyi bile olabilir. Çünkü ilkinin heyecanı hiçbirinde yoktur. Dudaklarında muzur bir gülümseyiş belirmişti. Ayşe ayrıntıya girilmesinden pek hoşlanmışa benzemiyordu. Olabilir diye kestirip attı. Biz senin kadar tecrübeli değiliz bu konularda. Niye canım? Senin de takıldığın biri varmış ya, şu makul mimar. Ayşe'nin suratı asılır gibi oldu. Rafo, sen benim cinsel hayatımı mı öğrenmek istiyorsun, Stefan'ın hikayesini mi? Barmen oturduğu yerde toparlandı. İleri gittiysem özür dilerim. Tabii Stefan'ın hikayesini. Ayşe uzatmadı. Yeniden hikayesine döndü. Böylece Stefan'la ilişkimiz başlamış oldu. Aslına bakarsan bu benim için biraz hızlı bir başlangıçtı. Ama Stefan'la birlikte olunca birdenbire hafifliyordum. Bütün sinirlerim gevşiyor, frenlerim tutmuyordu. Her ne kadar yalnız kalınca bu kadar dağılman hiç iyi değil, kendini kontrol etmelisin deyip duruyorsam da bunun bir yararı olmuyordu. Daha kötüsü giderek yalnız kalmaktan hoşlanmaz oldum. Artık her anımı, her dakikamı onunla geçirmek istiyordum. Bu yüzden her gece bara gelmeye başlamıştım. Kızmazsan bir sorum olacak. Geceleri birlikte mi kalıyordunuz? Evet, onun evi pek güzel sayılmazdı. Firuza Camii'nin arkasında güneş görmeyen bir dairede kalıyordu. Benim eve taşınmasını önerdim, kabul etmedi. Ama zaten pratikte taşınmış gibiydi. Çünkü her gece bardan birlikte çıkıyor, benim evime geliyorduk. Sabah birlikte kahvaltı yapıyor, eğer işe gitmezsem bütün günü birlikte geçiriyorduk. Bir anlamda onun yaşamına uyum sağlamıştım. Bütün zamanımı ona göre ayarlıyor, işlerimi ona göre planlıyordum. Daha önce birisi çıkıp da bunu yapacağımı söylese, onun çıldırdığını düşünürdüm. Ama olmuştu işte. Adeta önceki yaşamım sona ermiş, edindiğim davranış biçimlerini, alışkanlıklarımı, hatta düşünce tarzımı bir yana bırakmış, bilmediği kıyılara sürüklenen bir yelkenli gibi Stefan'ın rüzgarına kapılmıştım. İstediğin de bu değil miydi zaten dedi Rafo. Tam olarak bu değildi. Evet, Stefan'ı seviyordum. Onunla olmak benim için çok önemliydi. Ama bu kadar bağımlı olmak, onsuz yapamamak, beni ben yapan yaşamdan uzaklaşmaya başlamak, bu kadar hızlı değişimin doğru olmadığını düşünüyordum. Düşünüyordum ama bundan rahatsızlık da duymuyordum. Çünkü mutluydum. Yaşama bambaşka bir gözle bakmaya başlamıştım. Daha önce gördüklerimi artık görmüyor, daha önce fark etmediklerimi şimdi fark ediyordum. Değişikti, hareketliydi, canlıydı, tuhaftı, güzeldi. Ya senin mimar, o ne dedi bu işe? İlhan mı? Anlayışla karşıladı. Mutlu olmadı tabii ama öyle olmuş gibi göründü. Dostluğumuzu sürdürme kararı aldık. Tabii ilişkimiz bitmişti. Asıl şoka uğrayan Nesrin'di. Bendeki değişiklikleri fark edince, önceki ilişkilerinin hepsi boşmuş, sen gerçek aşkı şimdi buldun diyordu. Ve tahmin edeceğin gibi beni yürekten destekliyordu. İlhan'la yolları ayırmamı söyleyen de o oldu. Şimdiden önlemini al da bu herif aranıza girmesin dedi. Doğru söylemiş. Peki Stefan, öteki kadından vazgeçti mi diye sordu Rafu. Öteki kadın diye mırıldandı Ayşe. Stefan artık ondan bahsetmiyordu. Onu aramıyordu. Bana bakarken ben olduğum için bakıyordu. Bunu nasıl anlıyorsun diye sorma. Anlıyordum işte. Sanki öyle birisi yokmuş gibi davranıyorduk ikimiz de. Ayşe içkisinden bir yudum aldı. Rafa gözlerini dikmiş genç kadına bakıyordu. Ancak Ayşe bir türlü konuşmaya başlamıyordu. Sonra diye sormak zorunda kaldı Rafa. İkiniz de o kadın yokmuş gibi davranıyordunuz. Ayşe gözünün önüne düşen saçlarını eliyle geriye attıktan sonra anlatmaya başladı. Yokmuş gibi davranıyorduk ama vardı. O kadın Stefan'ın aklında, yüreğinde yaşamaya devam ediyordu. Stefan'ın tüm gizleme çabasına, tüm kibarlığına rağmen hissedebiliyordum onu. Gölgesi her an üzerimizdeydi. Bir süre sonra kurmaya başladım. Acaba diyordum, Stefan benimle sevişirken onu mu düşünüyor? Beni öperken onu öptüğünü mü hayal ediyor? Bunları düşünmek korkunçtu. Yaşadıklarımızın anlamını değiştiriyordu. Sevişmenin bütün zevki kaçıyor, bir tür işkenceye dönüşüyordu. Sohbet kendi tadını yitiriyor, bir tür gizli sorgu halini alıyordu. Suskunluk anları bile dayanılmaz hale gelmişti. Çünkü Stefan şimdi onu hayal ediyor diye geçiriyordum aklımdan. O kadın hakkında hiç konuşmasak da aramızda bir gerilim oluşmaya başlamıştı. Belki de konuşmadığımız için bu gerilim giderek artıyordu. Stefan sonunda bu gerilime dayanamadı. İşlere çok boş verdiğini, çalışması gerektiğini neden göstererek artık evine gitmek istediğini söyledi. Hem de öyle eğilip bükülmeden, Almanlara özgü dobralıkla, küt diye. Çok bozulmuştum ama ne yapabilirdim ki? Nasıl istersen öyle olsun dedim. Böylece Stefan artık geceleri evinde kalmaya başladı. Heyecanımızı yitiriyorduk. İlişkimiz için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Ben yine kendimi suçladım. Gereksiz yere kuşkulara kapılarak Stefan'a soğuk davrandığımı düşünmeye başladım. Alman sevgilimi yeniden kazanmak için bir sabah kucak dolusu papatya ile çaldım kapısını. Birlikte kahvaltı eder, yeniden o coşku dolu günlere döneriz diye düşünüyordum. Kapıyı açıp da karşısında beni gören Stefan çok sevindi. Onu böyle sevinç içinde görünce ben de mutlu olmuştum. Ama içeri girer girmez mutluluğum yarıda kaldı. Odanın duvarları Tuğra çizimleriyle doluydu. İçlerinde en büyüğü ise genç Osman'ın tuğrasıydı. Neredeyse yarım metrekare büyüklüğünde bir çizimdi. Çizimleri görünce bütün tadım kaçtı. Barmen Ayşe'nin neden bozulduğunu anlayamamıştı. Neden? Altı üstü tuğra çizimleri. Neden bozuldun? Onlar basit birer tuğra değildi. Stefan için başka anlamları vardı. Tuğralar ile o kadın arasında bir bağ olduğunu sezinliyordum. Bu kadarı da artık fazla gibilerden baktı Rafo. Sezinliyordum diye mırıldandı manidar bir sesle. Evet, sezinliyordum. Gözlerini inatla Rafo'ya dikti. Sezgilerim de boş çıkmadı üstelik. Yani kadının tuğralarla ilgisi mi varmış? Tuğralarla değil, genç Osman'ın tuğrasıyla. Kadın sanat tarihçisi filan mıymış? Hayır, hayır, nereden çıkarıyorsun canım? Ne diye tuğralarla ilgileniyormuş o zaman? Kadın tuğralarla ilgilenmiyormuş. Sadece genç Osman'ın tuğrasında bir broşu varmış. Stefan bu yüzden mi kadını arıyormuş? Ayşe yeter artık der gibi sağ elini havaya kaldırdı. Böyle olmayacak, her şey çorba gibi olmaya başladı. En iyisi ben kaldığım yerden devam edeyim. Tamam ama acele etsen iyi olur. Meraktan çatlayacağım. Stefan'ın evinde tuğraları görünce kan beynime sıçramıştı. Artık duygularımı da gizleyemiyordum. Çalışıyorum dediğin bunlar mı diye sertçe sordum. Stefan neden tepki duyduğumu anlamamıştı. Neler oluyor Ayşe? Sen söyle neler oluyor. Hala boş boş yüzüme bakmayı sürdürünce parmağımla genç Osman'ın tuğrasını göstererek sordum. Bu tuğra neden bu kadar önemli? Eski devletlerin ilgimi çektiğini söylemiştim diyecek oldu. Stefan lütfen bana karşı dürüst ol diye bağırdım. Bu tuğranın o aradığın kadınla ilgisi olduğunu ikimiz de biliyoruz. Yanıt vermek yerine bakışlarını kaçırdı. Öyle değil mi diye üsteledim. Öfkeyle yüzüne baktım. Geri adım atmaya hiç niyeti yoktu. Sakin ama kararlı bir ses tonuyla. Bana bu konuda soru sorma dedi. Anlatamam. O zaman ben gidiyorum dedim. Elimdeki çiçekleri öfkeyle masanın üzerine savurdum. Zavallı papatyalar odanın her yerine saçıldı. Kararlı adımlarla kapıya yöneldim. Stefan engel olmaya çalıştı. Lütfen gitme. Aldırmadım. Onu aşıp yürüdüm. Kapıyı açıp kendimi dışarı attım. Dışarıda da inadına güzel bir bahar. Pırıl pırıl bir güneş etrafı aydınlatıyor. Alık tatlı bir rüzgar esiyor. Benim içim kapkaranlık. Ruhumda yaprak kımıldamıyor. Sokaktan aşağıya inerken gözyaşlarımı da tutamadım. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da kendime kızıyordum. Neden kapılmıştım ki bu adama? Bu kızıl saçlı Alman bunlara değer miydi? O bir kaçıktı, o bir deliydi. O aklını siyahlı kadınla, bir de genç Osman'ın tuğrasıyla bozmuştu. Ama kabahat bendeydi. Böyle olacağını bile bile onunla çıkmayı kabul etmiş, onunla sevgili olmuştum. Kahrederek bilinçsizce yürüdüm sokaklarda. Adımların mağazanın olduğu sokağa götürmüştü beni. Gözyaşlarım dinmediği için mağazama giremedim. Bir de çalışanlara rezil olmak vardı işin ucunda. Sokağın başından geri döndüm. Açılıncaya, gözyaşlarım dininceye kadar dolaştım. Biraz toparlanınca da canım mağazaya gitmek istemedi. Eve döndüm. Yatıp uyumak, hiçbir şey düşünmemek istiyordum. Giysilerimi bile çıkarmadan kendimi yatağa bıraktım. Yorganı da başıma kadar çektim. Zil sesini duyduğumda aradan birkaç saat geçmişti. Birisi ısrarla kapının zilini çalıyordu. Bir an açmasam mı diye geçirdim aklımdan. Sonra ya önemliyse diye çıktım yataktan. Kapıyı açtığımda Stefan'ı karşımda buldum. Özür dileyen gözlerle bakıyordu. Bir süre kapıda öylece dikildik. Girebilir miyim diye sordu. Onu evime almamak gibi bir niyetim yoktu.